Merhabalar Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir haftada yeni bir İslam şehriyle yine huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızda İslam ve çevre konusuna değineceğiz. Geçtiğimiz programlarda genel itibariyle tüketim kültürü, İslam şehri ve tüketim kültürünün çevreye olan etkileri üzerinde durmuştuk. Bugün de İslam ve çevre konusuyla çevreye bir giriş yapmış olacağız ve İslam'ın çevreye bakışı hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, asrımızdaki hızlı endüstrileşme, nüfus artışı ve çarpık şehirleşme ile, aslında şehirleşme değil, kentleşme ibaresini kullanmak daha doğru olur, çarpık kentleşme ile bir takım çevre sorunlarının ortaya veya çevreye dair çevre tahribatının ortaya çıktığını söyledik ve söylüyoruz. Bugün dünyanın birçok yerleşim merkezi bu tahribatın etkilerinden bir veya birkaçıyla karşı karşıya. Çevrenin tahrip edilmesi etrafında oluşan genel olarak terimler, terminoloji, eğitimli insanlardan üniversite, yüksek lisans ve doktora da dahil olmak üzere akademik eğitimi olan insanlardan halkın bütün katmanlarına, bütün tabakalarına kadar hemen herkesin zihin dünyasında geniş bir yer tutuyor. Her gün çeşitli medya organlarında, gazetelerde, televizyonlarda, aylık olarak süreli yayınlarda, hayati bir öneme haiz olarak kutuplardaki buzların eksildiği, azaldığı, ozon tabakasında bir takım problemlerin meydana geldiği, Amazon ormanlarında çeşitli tahribatların ve bunun sonucunda yaşam alanlarının yok olduğu, ağaçların yok olduğu gibi değerlendirmelerin yer aldığına şahit oluyoruz. Bunların yanı sıra dünyada da çevreyle alakalı bir duyarlılığın insan bazında söylüyoruz ki devletler bazında veya çeşitli sivil toplumlar, sivil toplum kuruluşları, STK'lar ile yapılan çalışmaların aslında ekonomi temelli olduğunu, çevreye dair tam manasıyla bizim istediğimiz olması gereken hassasiyeti taşımadığını dile getirmiştik. Ama insanlara baktığımızda hakikaten bir duyarlılığın olmadığını söylemekte büyük haksızlık olur. Dolayısıyla haklının hakkını teslim etmek için biz bu duyarlılığın oluştuğunu aslında memnuniyetle gördüğümüzü ifade edelim. Batı'da çevre sorunlarının insanoğlunun gündemine gelmesi malumunuz 19. yüzyılın ortalarına kadar gidiyor. Bu çevre tahribatına veya çevre tahribatı sonucunda bir aydınlanmadır, gözlerin açılmasıdır. Çünkü insanlar daha kötüye gideceğini ve yaşamanın zorlaşacağını veya geçmişteki bir takım alışkanlıklarını yerine getiremeyeceklerini düşünerek bir hassasiyet oluşturmuş görünüyorlar. Ama genel olarak İslam'ın çevre konusundaki hassasiyetine baktığımızda bunun Hazreti Adem'den beri gelen bir hassasiyet olduğunu dile getirebiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle, yani Hazreti Peygamber sonrasında 14 asırdır, bundan 14 asır öncesinden itibaren de çok daha kuvvetli, tamamlanmış, kemale ermiş bir din olarak İslam'ın çevre hassasiyetinin had safhada olduğunu, emanet merkezli bir anlayışın olduğunu zaten dile getirdik ve yine kuvvetle bunu savunmaya devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. Sanayi devrimi bir yandan insanlık için hayati bir önem arz ederken, diğer yandan da yerküreyi yaşanmaz bir felaketle karşı karşıya bırakmış bulunuyor. Bunu biz sanayileşmenin bir sonucu olarak gösterirsek hata etmiş oluruz. Çünkü bunun nedeni sanayileşmek veya teknoloji değil. Bu teknolojiyi, böyle sanayiyi ortaya çıkartan temel dünya görüşü, temel paradigmadır bu. Problemli olan temel dünya görüşüdür. Yani sanayiyi değiştirerek, üretim teknolojilerini değiştirerek çevre tahribatının önüne geçilemeyeceğini iddia ediyoruz ve hakikaten birçok çalışma yapılıyor olmasına rağmen çevre tahribatının önüne geçilmemiştir, geçilemeyecektir de. Dünya görüşünün değiştirilmesi gerekiyor. Öyle ki çevremizi oluşturan ve yeryüzünün en değerli varlıkları olan su, hava ve toprak arasında var olan ilişki ve hassas denge her geçen gün biraz daha bozuluyor. Çünkü bunlardan birinin kirlenip tahrip olması diğerlerine de sirayet ediyor. Böylece buna zincirleme bir reaksiyon diyebiliriz veya bir domino etkisi diyebiliriz. Böyle bir seyirle tüm çevrenin tahribi söz konusu oluyor. Nitekim atmosfere atılan bir gaz ki sera etkisi diyoruz, önce havayı kirletmekte, bu kirlilik su tarafından emilmekte ve sudan toprağa bırakılmakta. Böylece devrini tamamlayarak tüm çevrede etkili olmakta. Sırf bir gazın bırakılması, sırf bir atmosfer kirliliği, su, toprak ve orada yaşayan bütün canlılar, sadece canlılar değil, cansız varlıklar üzerinde de birçok etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yaşadığımız dünyanın, sadece dünya değil, teknolojinin gelişmesiyle insanın aya da, uzaya da ayak basmasıyla dünyanın çevresinin de kirletilmesi söz konusu aslında. Dünyamızı böylesine tehdit eden felaketleri, ki bu felaketlerin kaynağı insandır, bu felaketler karşısında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bilim ve teknoloji alanında, altını çizelim bunun, bilim ve teknoloji alanında, ahlaki alanda, ahlaki manada değil, bilim ve teknoloji alanında ileri ülkeler, bazı palyatif yani geçici, kalıcı olmayan tedbirler alıyorlar. Buna paralel olarak bazı sosyal gruplarda çevrenin tahrip edilmesi karşısında duyarlı tepkiler ortaya koyuyorlar. Evet, ancak bunların samimiyetinin de sorgulanması gerektiğine inanıyoruz. Bütün bu tedbir ve tepkiler, tahribattan sonra ortaya konan bir mahiyet arz ediyor. Bir tahribat var, bir tarafta balinalar katlediliyor, bir tarafta kutup bölgelerinde hayvanlar katlediliyor, sular kirletiliyor, hava kirletiliyor, toprak tahrip ediliyor ve bu tahribattan sonra insanlar bir duyarlılık çünkü alışkanlıkların değişmesi söz konusu, bir duyarlılık gösteriyorlar. İşte bizim sorguladığımız, aslında samimiyeti sorguladığımız nokta burası. Yani insanlar bu tahribat kendilerine dokunmaya başladıktan sonra tepki gösteriyorlar. Halbuki Müslüman bir zihin veya sadece Müslümanlar özelinde söylemeyelim bunu, vicdan sahibi her insan, vicdan sahibi her insan kendisine bu tahribat dokunmadan önce, ortaya bir çevre tahribatı çıkmadan evvel tedbirlerini almalı ve çevre konusunda hassasiyet göstermelidir diye düşünüyoruz. İslam'ın çevre konusundaki anlayışını idrak edebilmek için, en alt derecesine kadar idrak edebilmek için elbette Kur'an'a bakmamız, sünnete bakmamız gerekiyor. Geçmiş programlarımızda Hazreti Peygamber'in çevreyle alakalı birçok uygulamasından bahsettik. Aslında Kur'an'a da baktığımızda kainatla ilgili yaptığı ilk tespit, bizim aldığımız ilk ders onun yoktan yaratıldığı gerçeğidir. Ancak bu yaratılış rastgele, tesadüfen, kaotik, karmaşık olmayıp, aksine yaratıcının ilmi, iradesi ve kudretinin bir sonucu olarak tam bir düzen, ama bu bizim algıladığımız pozitivist bir düşünceyle matematiksel bir düzen değil. Evet, bizim gördüğümüz kozmos veya Batı'nın ortaya koyduğu bir kozmos fikri var. Bu kozmos bir düzen. Aslında bir kozmos değil. Bu kozmosu biz parçalarına ayırdığımızda bunun bir düzensizlik olduğu zehabına kapılabiliriz. Ama bunun içerisinde de bir düzen olduğunu belki bilimin ilerlemesiyle fark edeceğiz, ama bu düzensizliğinde farklı bir bu düzenin de farklı bir düzensizlikten doğduğunu, o düzensizliğin farklı bir düzenden. Yani atomu insanlar maddeyi parçaladıklarında atomu keşfettikleri zaman bunun maddenin en küçük yapı taşı olduğunu zannettiler. Evet, sadece zannettiler. Ama biraz daha ilerlediklerinde biz yanlış yapmışız. Aslında en küçük yapı taşı atom değilmiş. Atomu da meydana getiren bir takım parçalar varmış dediler ve bunu hakikat olarak kabul ettiler. Günümüzde de CERN'de artık atom altı parçacıklarla alakalı, nötrondan, protondan, elektronlardan daha küçük parçalarla alakalı çalışmalar yapılıyor ve onlar bulunduğunda da biz hata etmişiz. Evet, atomu da oluşturan bir takım küçük parçalar varmış ama bu küçük parçaların altında da bir takım küçük parçalar varmış diyecekler ve bunu hakikat olarak kabul edecekler. Ama belki atom altı parçacıkları da oluşturan daha küçük parçacıkların olduğunu göz ardı edecekler. Bu pozitivist bir ahlak. Evet, ama biz yine de şunu biliyoruz ki kainatı Cenab-ı Allah kendi kudreti ve kendi ilmiyle, bizim hiçbir zaman ulaşamayacağımız bir ilimle yaratmıştır. Bir ahenk ile, bir mükemmellikle gerçekleştirmiştir. Kur'an'ın ortaya koyduğu çevre anlayışının temeli, insan dahil bütün mahlukatın, altını çizerek söyleyelim ki canlı ve cansız, Allah tarafından yaratıldığı esasına dayanır. Bu anlayışta insan ve tabiat birbirinin karşısında konumlanmayıp, aynı yaratıcı tarafından yaratılmış topluluklar, yani ümmettir. İslam'a göre insanla tabiat arasındaki farklılık bir derece farklılığı olup, insanın tabiata ait bütün unsurlara kendi heva ve hevesine göre, nefsi görüşüne göre, kendi dünya görüşüne göre, yani nefsinden ileri gelen, nefsi emaresinden ileri gelen bir dünya görüşüne göre hükmetme değil, onlardan ölçülü biçimde yararlanma tavsiye edilmektedir. İnsanın yeryüzündeki, yani çevredeki bütün faaliyetlerinde sadece kendisine güzel gelen, kendi gözüne güzel gelen, hüsn veren, hüsn hissiyatı veren bir imari faaliyet yapması hatadır. Dünyadaki canlılar için, bütün canlılar için bir hüsn vermesi, bütün canlılara bir haz vermesi gereken imari faaliyetler veya teknoloji geliştirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sadece canlı varlıklar için değil, cansızlar için de bir uyum teşkil etmelidir. Hiçbir surette çelişki ortaya koymamalıdır, çelişki olmamalıdır. İnsanın yaptığı binada da, insanın ortaya getirdiği, husule getirdiği teknolojide de tabiatla uyumsuzluk olmamalıdır. Çünkü bizler her şeyi bir ölçüye göre yaratan Cenab-ı Allah'ın es-sani olan, ki bugün sanayi, suni, zanaat, sanat gibi birçok kelimeler kullanıyoruz ki bu kelimelerin hepsinin kökünün, bunların hepsinin es-sani olan Cenab-ı Allah'ın bir tecellisi olduğunu iddia ediyoruz. Bizler işte es-sani olan Cenab-ı Allah'ın kullarıyız. Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratan Cenab-ı Allah'ın kulları olduğumuza göre, onun kulları olarak, onun yeryüzünde yarattığı halifeler olarak, ki bu halifenin görevinin biz Cenab-ı Allah'ın ahkamını yeryüzünde uygulamak olduğunu söylemiştik daha önceki programlarımızda yine. Böyle halifeler olarak yeryüzünü mümkün olduğunca çelişki oluşturmayacak bir surette imar etmek bir vecibedir, bir sorumluluktur bizler için. İslam'ın tabiatın düzeni ve çevreye dair görüşü, bu inanç sisteminin iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnette yer alıyor. Bilindiği gibi İslam'ın kutsal kitabı, kainat ve insanı bütüncül bir sistem içinde kabul eder. Dolayısıyla Kur'an'ın bazı ayetleri insanlara olduğu kadar tabiatın tüm varlıklarına hitap eder. Çoğu kez kutsal metinlerde Cenab-ı Allah, bitkiler, hayvanlar, güneş ve yıldızları varlığı ve birliği için şahit tutmaktadır. Ayrıca kainatta yer alan pek çok unsuru da insanlığın hizmet ve istifadesine sunmuştur. Kur'an'ın öngördüğü irfan yolundaki insan, Cenab-ı Allah'ın ölçülerine riayet eden, bu ölçüleri öğrenen ve hayatında da tatbik eden insan, batılı anlayışların tabiatı üstesinden gelinip haddi bildirilen bir düşman olarak değil, aksine onunla uyumlu hareket edip sunduğu nimetlerinden yararlanmayı hedeflemelidir. İnsanın tabiatın sunduğu nimetlerden istifade etmesi ve bunun karşılığında ibret alıp şükretmesiyle ilgili bazı ayetleri siz kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerine aktarmak istiyorum. Cenab-ı Allah İbrahim Suresi 32. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Allah öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Yine Nahl Suresi 12 ve 14. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır. Yeryüzünde sizin için yarattığı değişik renklerdeki şeyleri de sizin hizmetinize sunmuştur. Elbette bunda öğüt alan kimseler için bir ibret vardır. Yine denizden taze et yiyesiniz ve ondan takındığınız süs eşyasını çıkarasınız diye denizi emrinize veren Allah'tır. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görüyorsun. Lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için Allah böyle yapmıştır. Kıymetli İslam şehri dinleyenleri, Kur'an-ı Kerim yeryüzü ve gökyüzündeki canlı, cansız bütün varlıkların belli bir ölçü ve dengeye göre yaratıldığını şu ayetle mealen ifade ediyor. Cenab-ı Allah Hicr Suresi 16 ila 20. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik. Orada hem sizin için hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık. Kur'an ayrıca insanın tabiattan faydalanma esnasında bu ölçü ve dengeyi bozmaması gerektiğine de dikkat çekiyor. Cenab-ı Allah Rahman Suresi 10 ila 12. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Allah yeri mahlukat için aşağıya koydu. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Kıymetli dinleyiciler, modern bir çağda, modern olarak tabir edilen, ifade edilen bir çağda yaşıyoruz. Batıdan başlayarak ki artık küresel köy denilen bu dünyada yayılan üretim ve tüketim anlayışları, çevrenin tahribatını da beraberinde getirmiş bulunuyor. Yakın geçmişe kadar Batı dünyasının hayat anlayışında bireyin çevreyle olan ilgisini düzenleyen herhangi bir müeyyide bulunmuyordu. Ancak dengenin bozulmasından sonradır ki bir duyarlılığın ki bunun irdelenmesi gereken samimiyetinin sorgulanması gereken bir duyarlılık olduğunu iddia ediyoruz. Ancak bunun da faydaya dönüştürülebileceğini umarak bir duyarlılığın oluştuğunu görebiliriz. Oysa İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve hadislerle bunları referans alan İslami irfan ve geleneğinde insanla çevre ilişkisi bir takım kurallara bağlıdır. Kainat bütün zenginliği ve canlılığıyla Allah'ın yani kainatın yaratıcısının eseri ve sanatıdır. İnsansa Allah'ın yeryüzündeki emanetçi ve halife kıldığıdır. Dolayısıyla kendisine emanet edilen tabiata da dilediği gibi tasarruf edemez. Keza tabiattaki her şeyde Allah'ın varlığının bir ayeti yani işareti ve belgesidir. Tabiatın bu kutsal ve manevi boyutuna ısrarla dikkatimiz çekilirken bunun arkasında da Allah tarafından yaratıldığımızı ve hesap vermek üzere tekrar onun huzuruna varacağımızı bilmek durumundayız ki sıkça vurgulanan bir konudur. Halife olan insan ahiret günü emanete karşı nasıl davrandığı ve muamele ettiğinden hesaba çekilecektir. Ez cümle her samimi Müslüman veya her vicdan sahibi insan çevresini ve içindeki tüm canlıları onları yaratan ve bu insana emanet eden Rabbi adına sevmek ve korumakla yükümlüdür. Bu kanuni bir yükümlülükten daha çok sevgi temelli, ahlaki bir yükümlülüktür. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla karşınızda olmak ümidiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve yaşanabilir bir dünyada, yaşanabilir bir dünyada güzel bir hafta dileyerek programımızı nihayete erdiriyoruz. Allah'a emanet olunuz.